Ayrım 29, sayfa 229. 22. bölüm. Polis muhabiriyken aldığımız çatışma ihbarları sonrasında yaralıların hatta cesetlerin resmini çekmek için defalarca gelmiştim Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne. Ölülerin, yaralıların başında dövünen, çaresizlik içinde doktorlardan, hasta bakıcılardan yardım isteyen insanları görmeye alışıktım. Ama ilk kez bir yakınımın ölümü için geliyordum buraya. Daha öncekilerin hepsi benim için gazetede yer alacak birer haberdi. Kuşkusuz insanların acı çekmesinden, üzülmesinden etkilenirdim ama bu olayların hiçbiri bana işimi unutturamazdı. Ben bir gazeteciydim. Benim için önemli olan yaralının ya da yakınlarının çektiği acı ve üzüntüden çok yazacağım haberin değeriydi. Amacım sıradan gazete okurlarının bile ardı ardına sıralayabileceği olayın neden, nerede, ne zaman, nasıl olduğunu ve kimin ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği soruların yanıtını bularak gerçeğin resmini çizmekti. Ama şimdi Erol'la birlikte hastanenin kapısından girerken farklı duygular içinde olmalıydım. Çünkü öldürülen bir yabancı değil, bizim Arif'ti. Ona kızdığım anlar çok olmuştu. Ama bunların hiçbiri Arif'in en yakın arkadaşım olması gerçeğini değiştiremezdi. Şimdi onun ölümüne üzülüyor olmalıydım. Üzülüyor olmalıydım ne demek? Arif'in ölümü için duyduğum keder ya da acı beni şoka sokup mantıklı düşünmemi engelliyor olmalıydı. Ama olmamıştı. Tersine, daha önce haklarında tek bir sözcük bile bilmediğim insanların başından geçen olayların haber yaparken içimde uyanan meraktan bin kat daha fazlasını hissedir olmuştum. Bu merak öylesine güçlüydü ki onun yanında en yakın arkadaşımın ölümüne duyduğum üzüntü hiç kalırdı. Bu tür duygular taşımamda cinayeti çözerek arkadaşımın intikamını alma isteğimin belirleyici olduğunu söyleyip kendimi rahatlatabilirdim. Ama durumum bundan biraz daha karışıktı. Sanki yıllar önceki başarılı gazetecilik günlerine dönmüşüm gibi keder düşüncemde en küçük bir gölge bile bırakmıyor, algılarım ardına kadar açık, zihnim tıkır tıkır işliyordu. Arkadaşının ölüm haberiyle yıkılmış bir insan değil de karmaşık olayların arkasındaki gerçeği bulmaya çalışan bir gazeteci gibi hırslı hissediyordum kendimi. Ne kadar zorlasam zorlayayım, Arif'in sadece 15-20 metre ötemizde acil servisin duvarları arasında yatan taze cesedinin görüntüsü bir türlü gözlerimin önünde canlanmıyordu. Aklım hep o siyah cipteydi. Bekir Kaytan, sevgilisi Nihal ve yüzbaşı Rıfat'ı öldürenler ile Arif'e çarpanların aynı kişiler olduğundan kuşku yoktu. Doğan'ı öldürenler de aynı katiller olmalıydı. Doğan'ı öldürenler mi? İyi de üvey kardeşimin öldüğünden emin değildik ki. Değildik ama Doğan'ın söyledikleri teker teker çıkıyordu işte. Bu da onun öldürülmüş olabileceği olasılığını güçlendiriyordu. Acil servise mi gideceğiz? Erol'un sorusuyla toparlandım. Evet dedim. Başımla soldaki koridoru göstererek şuradan dönmemiz gerek. Acil servisin koridoru yakınlarını bekleyen endişeli bir kalabalık tarafından doldurulmuştu. Topluluk yeni yaralı ve hastaları taşıyan sedyelerin hızla geçmesiyle şöyle bir dalgalanıyor, sonra yine kaygılı, ağır devinimine dönüyordu. Yine de bu sessizliğe aldanmamak gerekirdi. Çünkü içlerinden biri hastasının dakikalardır kan kaybetmesine rağmen doktorun hala ona bakmadığını söyleyerek her an ortalığı birbirine katabilirdi. Bu durumda polisler olaya müdahale eder, bağırıp çağıran kişi derhal hastane dışına çıkarılırdı. Burada yaşam hiç de dışarıdaki gibi akmıyordu. Hasta yakınları, hasta bakıcılara, hemşirelere, doktorlara kızarlardı. Doktorlar, hasta bakıcılar, hemşireler, yani her gün bu cehennemin içinde yaşayanlar ise tıpkı ellerinin arasında ölmekte olan insanlara davrandıkları gibi onların yakınlarına da aynı soğukkanlılıkla yaklaşırlar, işlerini kendi bildikleri gibi yürütmeye devam ederlerdi. Ancak bazen onlar da bu gerginliğe dayanamaz, kendilerini kaybeder, hasta yakınlarıyla yaka paça birbirlerine girerlerdi. Erol'la acil servisin koridorlarında yanımızdan hızla geçen sedyede üzerindeki beyaz örtüyü kana boyayarak yatan yaralıya telaşla omzumuza çarpan yakınlarını aldırmadan yürürken kendi ruh halimi hastane görevlilerininkine benzetiyordum. Onlar gibi olayların dışından bakıyordum yaşananlara. Sanki mantığım bütün duygularımı ele geçirmiş gibiydi. Arif'in öldürülmüş olması, bundan sonra onu hiç görmeyecek, hiç konuşmayacak oluşum değil. Ki benim gibi pek fazla arkadaşı olmayan biri için bunlar çok önemlidir. Ölümünden önceki olaylar takılıyordu aklıma. Telefonda son konuşmamızda emniyete gideceğim demişti Arif. Üvey kardeşimin ortağı Rıza onu aramış, Doğan'ın katilinin polisler olduğunu söylemiş, zanların isimlerini vermişti. Evet, Arif bunları anlatmıştı. Ben polislerin ismini sormuştum. O da emniyete doğrulatmam gerekiyor demişti. Yani öldürülmeden önce emniyete gitmiş olmalıydı. Sonra Tolga ile buluşmuşlardı. Neden? Büyük olasılıkla bir röportaja gitmek için. Tamam, hatırladım. Korucubaşı Bekir Kaytan'ın kardeşi Selahattin'le görüşecekti. Görüşmeyi haber yapmak istemiş olmalı ki fotoğrafçı Tolga'yı da yanına almış. Erol'la acil servisin koridorunda yürürken hastalarından haber almaya çalışan endişeli yüzler arasında Tolga'nınkini arıyor ama bir türlü göremiyordum. Belki cesedi teşhis için onu da acil odasına almışlardı. Koridoru boydan boya geçmiştik. Sadece hasta ve yaralıların alındığı acil odasının kapısından girmek üzereydik. Burada izleyen biri omzuma dokunarak beni durdurdu. Dönünce Müfit'in üzüntüyle çarpılmış yüzüyle karşılaştım. Bir açıklama yapmak yerine "Başın sağ olsun" diye sürdürdü sözlerini. "Senin de" dedim. Artık acil servise girip Arif'i görmenin de gereği yoktu. Birlikte koridorun sakin bir köşesine yürüdük. Cip bulundu mu diye sordum Müfit'e. Bakışlarını kaçırdı. "Henüz değil" dedi. "Ama araştırıyoruz. Bulunması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." Bunları söylerken yeniden gözlerime baktı. Olanlardan kendini sorumlu tuttuğunu anladım. Bu iyiye işaretti. Davanın üzerine gidecek demekti. Hem zaten bu olaydan biraz da o sorumluydu. Cesaret vermeseydi Arif belki de bu işe soyunmaktan vazgeçerdi. "Bunun bir kaza olduğunu düşünmüyorsun değil mi?" dedim. "Karar vermek için erken, bir şey söylemek için cipi bulmamız lazım." "Aynı siyah çiftten Doğan da bahsetmişti" diye üsteledim. "Anlatmıştın" dedi ama hala kararsızlığı sürüyordu. "Bir şey daha var" dedim. "Arif bugün seninle görüştü mü?" "Aramış ama ben güvenlikle ilgili bir toplantıdaydım. Uzun sürdü. Çıktığımda da kötü haberi verdiler. Sen konuyu biliyor musun?" Müfit konuşurken onu izliyordum. Doğal görünüyordu. Tavırları, kuşku uyandıran hiçbir yan yoktu. "Doğan'ın ortağı Rıza Aslan Arif'i aramış" diye açıkladım. Olaylarla ilgili üst düzey birkaç polisin ismini vermiş. "Arif bana emniyete soracağım" demişti. "Seninle konuşmadığına göre kiminle konuşmuş olabilir?" "Bilemiyorum. Başka kimi aramış olabilir ki?" Müfit zihnini yoklamak için bir an düşündü. "İnan bilemiyorum ama araştırırız. Eğer bizden biriyle konuştuysa hemen ortaya çıkar." Sustu. Kuşkuyla çevresine bakındıktan sonra fısıldarcasına sordu. "Arif şüpheli polislerin kimler olduğunu sana söyledi mi?" "Ne yazık ki hayır." Müfit'in kederli yüzü sıkıntıyla biraz daha karardı. Hay Allah, o isimler önemli olabilirdi. "Bence Rıza Aslan bu işin peşini bırakmaz. Başka birilerini daha arayıp o isimleri açıklayacaktır." "Haklı olabilirsin. Doğan'ın katili Rıza değilse tabii." "Katili o olsa da işe yarar. En azından Rıza'nın yalan söyleyip söylemediğini anlarız." "Anlar mıyız?" dedi. Yüzünde manidar bir ifade belirmişti. "Bakıyorum sen de işin içine girmişsin." Hayır, dedim başımı sallayarak. "Öyle bir niyetim yok. Ama en yakın arkadaşı öldürülünce ister istemez mantık yürütüyor insan." Müfit'in yüzünde metin bir ifade belirdi. Elini omzuma koydu. "Hiç merak etme andan. Öyle ya da böyle katilleri bulacağız. Bütün ihtimalleri göz önünde tutuyoruz. Geniş kapsamlı bir soruşturma başlattım." O andaki arkadaki kalabalığın arasından Tolga'nın kıvırcık saçlarını görür gibi oldum. Başımı uzatınca delikanlının üzüntülü yüzü karşıma çıktı. Beni görünce her zaman yaptığı gibi önce gülümsemeye çalıştı, sonra bunun anlamsızlığını fark ederek toparladı. "Müfit hala onları yakalayacağız, bu defa kaçamayacaklar" diye açıklamalar yapmayı sürdürüyordu. Ondan izin isteyip Tolga'ya yaklaştım. "İyi misin?" diye sordum. Tolga yanıt vermek yerine böyle bir durumda nasıl iyi olabilirim dercesine yüzüme baktı. "Yani biraz toparladın mı?" diye düzelttim. "Konuşabilecek misin?" "Ne demek istediğimi anlayan Tolga, toparlandım abi" dedi. "Konuşabiliriz." "O zaman dışarı çıkalım. Hastanenin bahçesinde bizi kimse rahatsız edemez." Tolga hiç itiraz etmeden katıldı bana. Tam istediğim gibi olmuştu. Ne konuştuğumuzu anlamayan Müfit ve Erol koridorda kalmışlardı. Bahçeye çıkınca diğerlerinin göremeyecekleri bir köşeye çekildik. İki sigara çıkarıp yaktım. Tolga sigara kullanmazdı ama ikramımı geri çevirmedi. Sanki 40 yıllık tiryakiymiş gibi derinden bir nefes çekti. Dumanı sıkıntıyla savurmasını izledikten sonra "Bak Tolgacım" dedim. Kendinden emin bir adammış gibi konuşuyordum. Bırakın Tolga'yı, sesim bana bile güven veriyordu. "Kafanı iyice toparlamanı istiyorum. Olanları bana anlatmalısın. Arif'le ne zaman buluştunuz? Nereye gidiyordunuz? Cip çarpışmadan önce dikkatini çeken birileri ya da bir şeyler oldu mu? Bütün gördüklerini, duyduklarını, hissettiklerini bir gazeteci, bir fotoğrafçı titizliğiyle bana anlatmanı istiyorum. Hiçbir detayı atlama ne olur." "İstesem de atlayamam zaten" dedi Tolga. "Olanlar gözümün önünden bir türlü gitmiyor. Teselli amacıyla dostça yanağına dokundum. Senin için çok zor olmalı dedim. Gerçekten de zor abi. Gözlerinin sulandığını hissettim ama kendini bırakmadı. Neyse abi dedi. Anlatayım sana olanları. Arif abi bu sabah yataktan kaldırdı beni. Dün bir haber için Şekip Bey'le Çanakkale'ye gitmiştik. İstanbul'da sabaha karşı döndük. Sabahleyin uyanamamışım. Arif abinin telefonuyla kalktım. Saat 11 filandı. Bütün randevularını iptal et dedi. Akşam üzeri çok önemli bir habere gideceğiz. Ben de bugünlerde Şekip Bey'in haberinde çalıştığımı söyleyerek o çağırırsa ne yapayım dedim. Şekip İnce seni aramayacak. Ben yayın yönetmeniyle konuşup işi hallettim. Eğer Şekip İnce arayacak olursa bana söz verdiğini, bir sorun varsa benimle konuşmasını söyle dedi. Duraksadığımı fark edince, ah Tolga ah dedi. Hiçbir şeyden haberin yok. İşler kızışıyor. Ortalığın amına koyacağız. Öteki gazeteler nal toplayacak. Herkes senin çektiğin fotoğrafları kullanacak. O böyle keyifle söyleyince ben de merak ettim. Kiminle röportaj yapacağız abi diye sordum. Bekir Kaytan'ın kardeşi Selahattin'le görüşeceğiz. Adam öğleden sonra 4'te Tarlabaşı Bulvarı'nın üzerindeki Harran Otel'de bizi bekleyecek. Seninle lobide buluşuruz dedi. Kendinden çok emindi ama ne yalan söyleyeyim yine de beni araması canımı sıkmıştı. Şekip İnce'yi bilirsin, kıl herifin tekidir. Arif abinin Şekip İnce'nin uğraştığı dosyayla ilgilenmeye başladığını duymuştum. Arada kalmaktan korkuyordum. Korktuğum gibi de oldu. Yarım saat bile geçmemişti ki Şekip İnce aradı. Bir silah tüccarıyla röportaja gideceğimizi söyledi. Ben de Arif abiye söz verdiğimi, bu kez başka bir fotoğrafçı bulmasını rica ettim. Bunu duyan Şekip İnce küplere bindi. Eğer benimle gelmezsen seni gazeteden attırırım diye tehditler savurdu. Ben de arada kalmak istemiyorum. Seninle gelmemi istiyorsan Arif abiyle konuş dedim. İyice sinirlenen Şekip İnce, ben kiminle konuşacağımı çok iyi biliyorum diyerek telefonu yüzüme kapattı. Pis herif. Muhtemelen yayın yönetmeni Bahri Narman'ı şikayet edecekti. Etsin umurumda bile değildi. Zaten bıkmıştım bu gazeteden. Şekip İnce'nin suratını görmemek için gazeteye bile gitmedim. Kararlaştırdığımız saatte otele geldim. Arif abi ortalıkta yoktu. Dış görünüşlerinden röportaj yapacağımız kişiler olduklarını tahmin ettiğim 3 kişi otelin lobisinde oturuyordu. Fotoğraf çantamdan benim gazeteci olduğumu anlamış olacaklar ki içlerinden biri yanıma gelip Selahattin Bey'in beni beklediğini söyledi. Yanlarına gittim. Selahattin beni ayakta karşıladı. 30 yaşlarında uzun boylu, kısa saçlı, çakır gözlü, gür bıyıklı, oldukça yakışıklı bir adam. Nazik diyemeyeceğim ama yol yordan bilen biri. Onu oturur oturulmaz ikramlara başladı. Çay, kahve yoksa viski, cin mi içermişim? Adamları pervane gibi dönüyorlar etrafımda. Önce adam beni Arif abi sandığı için böyle davranıyor diye düşündüm ama Arif abi daha gelmedi galiba gibilerinden benim sandıkları kişi olmadığını anlatmak istedim. Hiç şaşırmadı Selahattin. Gelir daha İstanbul'dur, yollar kalabalıktır dedi. Küçük sehpanın üzerindeki bizim gazeteyi görünce anladım. Arif abinin yazısının yanında bir de fotoğrafı vardı. Fotoğraftan benim Arif abi olmadığımı anlamışlardı. Yani ortalıkta hiçbir yanlış anlaşılma yoktu. Rahatlamam gerekirken kendimi daha tuhaf hissetmeye başladım. Koca aşiret reisi sanki karşısında İstanbul valisi varmış gibi davranıyordu bana. Ne diyeceğimi, nasıl oturacağımı şaşırdım. Selahattin ise 40 yıllık ahbabıymışım gibi senle benle konuşmaya, memleketini, Urfa'yı, Harran'ı anlatmaya başlamıştı. Sağ yanımda oturduğu için otelin önünden akmakta olan Tarlabaşı Bulvarı'nı rahatça görebiliyordum. Bir yandan Selahattin dinliyor, bir yandan da Arif abi gelse de şu durumdan kurtulsam diye yolu gözlüyordum. Bizim oralarda çok değişti kurban, diye anlatıyordu aşiret reisi. Baraj diye koca bir deniz yaptı devlet. Sen gitmiş misin oralara? Gittim. Çok fotoğraf çektim GAP'ta dedim. Fotoğraf deyince Selahattin çakır gözleri gölgelendi. Bizim fotoğrafımızı da çekecek misin diye sordu. Çekeceğim dedim. Fotoğrafsız röportaj olmaz. Canı sıkılmıştı Selahattin'in. Bıyıklarını çiğnemeye başladı. Kusura bakma kurban ama fotoğraf çekmek yok dedi birdenbire. Biz burada kardeşimizin kanı için bulunmaktayız. Fotoğraf bize uymaz. Film artistleri gibi gazetelerde boy göstermek bize yakışmaz. Tartışmaya hiç niyetim yoktu. İstemezseniz çekmeyiz dedim. Arif abi gelsin de. Yok dedi, çekmeyin, istemeyiz. Arif abiyi o anda gördüm. Caddenin karşısında geç kaldığını fark etmiş acele ediyordu. Ama bizim tarafa geçmesi için trafiğin durmasını bekliyordu. Onu görünce ne kadar rahatladığımı tahmin edemezsiniz. İşte Arif abi de geliyor dedim. Bunu söylerken caddeden geçmekte olan araçlar seyrelmiş. Arif abi de kaldırımdan caddeye ilk adımını atmıştı. İyi o zaman dedi Selahattin. Gelsin ama fotoğraf istemem. Önümüz daha soğumamışken fotoğraf olur mu? Bunları söylerken bana değil de dışarıya Arif abiye doğru bakmıştı. Ben de bir şey söylemeden bakmayı sürdürdüm. Arif abi çevik adımlarla yolun ortasına kadar geldi. Ama birden duraksayarak yüzü şaşkınlık ve korkuyla çarpıldı. Bu hali göz açıp kapayıncaya kadar sürdü. Kendini toparlayıp hızlandı. Bize doğru koşmaya başladı. Siyah cip işte o anda ortaya çıktı. Daha ne olduğunu bile anlayamadan hızla Arif abiye çarptı. Arif abinin havada savrulduğunu, az önce durduğu karşı kaldırıma düştüğünü gördüm. Cip durmadı bile. Son sürat yoluna devam etti. İlk şaşkınlığımı atlatır atlatmaz otelin kapısından dışarı fırladım. Selahattin ve adamları da benimle birlikte dışarı fırlamışlardı. Arif abinin başına gittiğimizde bütün bedeninin titremekte olduğunu gördüm. Ambulans! Ambulans çağırın diye bağırarak geçen arabaları durdurmaya çalışırken Selahattin yanıma geldi. Faydasız kurban dedi. Arif abi ölmüştür. Kendimi ondan kurtarıp Arif abinin başına döndüm. Titremesi durmuştu. Gözleri hafifçe aralanmış, ağzının kenarından süzülen kan çenesini aşarak kaldırıma ulaşmıştı. Kaldırımdaki yoğun kızıllığı ilk o zaman fark ettim. Ağzından süzülen o ince derecik nasıl olur da kaldırımın üstünü bu kadar kaplayacak bir kan gölü oluşturur diye düşünürken kafasını kötü vurmuştur diye açıkladı yeniden yanımda bitiveren Selahattin. Ama acı çekmemiştir. Düşer düşmez ölmüştür. Öldüğüne inanmamıştım. Ambulans, ambulans diye bağırmayı sürdürdüm. Ambulans gelmedi ama Selahattin'in adamları bir araba buldular hemen. Arif abi o arabayı bindirip hastaneye getirdik. Doktorlar da Selahattin'in söylediklerini tekrarladılar. Başını kötü çarpmış. Muhtemelen de çarpar çarpmaz ölmüş. Sonrasını biliyorsun. Tolga'nın gözleri yaşarmaya başlamıştı. Kendini bırakmasına bu defa ben fırsat vermedim. Cip tam önünüze çarpmış. Plakasını filan alamadın mı? O kadar ani oldu ki ne olup bittiğini anlayıncaya kadar cip ortadan kayboldu. İçindekileri de göremedin mi? Cipi kim kullanıyordu? Kaç kişiydiler? Nasıl adamlardı? Umutsuzca başını salladı Tolga. O telaş içinde hiçbir şey görmedim. Hem sanırım cipin camları siyahtı. Hani şu içerisini göstermeyen camlardan. Peki sonra Arif yerde yatarken dikkatini çeken bir şey birileri olmadı mı? Tolga'nın mavi göz bebekleri kuşkuyla derinleşti.